Ayrım 2.
Matryona uzun süre uyuyamadan öylece yattı. Sonra Simon'un da uyanık olduğunu fark etti. Paltoyu ona doğru çekti. Simon, efendim, ekmeğin sonunu da siz yediniz. Yiyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Bilmiyorum, yarın ne yaparız? Belki komşu Marta'dan biraz ödünç alabiliriz. Ölmez de sağ kalırsak yiyecek bir şeyler buluruz. Kadın bir süre daha gözleri açık yattı. Sonra iyi bir adama benziyor ama neden bize kim olduğunu anlatmıyor dedi. Sanırım kendine göre sebepleri vardır. Simon, efendim, biz veriyoruz ama neden hiç kimse bize bir şey vermiyor? Simon ne diyeceğini bilemedi. Sadece konuşmayı bırakalım diyebildi ve yüzünü öbür yana dönüp uyumaya çalıştı. 5. Simon sabah uyandığında çocuklar hala uyuyordu. Karısı biraz ödünç ekmek almak için komşuya gitmişti. Yabancı üzerindeki eski gömlek ve pantolonla gözleri yukarıda sedirin üstünde yalnız başına oturuyordu. Gözleri düne göre daha parlaktı. Simon ona, "Pekala dostum, mide ekmek ister, çıplak beden elbise" dedi. "İnsanın geçinebilmesi için çalışması gerekir. Sen ne iş bilirsin?" "Hiçbir iş bilmem." Simon şaşırmıştı. "Öğrenmek isteyen kişi her şeyi öğrenebilir." dedi. "İnsanlar çalışır, ben de çalışacağım. Adın ne?" "Mikel." "Peki Mikel, eğer kendin hakkında konuşmak istemiyorsan bu senin bileceğin iş. Ama kendi hayatını kendin kazanmak zorundasın. Eğer anlattığım gibi çalışırsan sana yiyecek ve yatacak yer veririm. Allah seni mükafatlandırsın. Öğreneceğim. Bana ne yapacağımı göster." Simon eline sicimi alıp baş parmağına sardı. Sonra da bükmeye başladı. "Bak çok kolay." Mikel onu seyretti. O da kendi baş parmağına bir miktar sicim aldı, onun gibi sarıp ipliği çevirdi. Daha sonra Simon ona sicimi nasıl mumlayacağını gösterdi. Mikel bunu da kavradı. Simon bu defa ona kalın ipi nasıl çevireceğini ve nasıl dikeceğini gösterdi. Simon ne gösterdiyse hepsini anında öğrendi. 3 gün sonra sanki bütün hayatı boyunca çizme dikmiş gibi çalışıyordu. Durmadan çalıştı ve çok az yemek yedi. İş bittiğinde sessizce oturup yukarı doğru bakıyordu. Nadiren sokağa çıkıyor, ancak çok gerekli olduğunda konuşuyor, ne şaka yapıyor ne de gülüyordu. Matryona'nın ona yemek verdiği ilk akşam haricinde onun gülümsediğini görmediler. 6. Günler günleri, haftalar haftaları izledi ve bir yıl geçti. Mikel Simon'la yaşıyor ve onunla birlikte çalışıyordu. Ünü öylesine yayılmıştı ki insanlar kimsenin Simon'un işçisi Mikel kadar düzgün ve sağlam çizme dikemeyeceğini söylüyorlardı. O, havalinin her yanından insanlar Simon'dan çizme almak için geliyorlardı. Böylece durumu gittikçe düzeliyordu. Bir kış günü Simon ve Mikel çalışırken kızağa koşulmuş 3 atın çektiği zilleri olan bir araba kulübelerinin önüne geldi. Merakla pencereden dışarı baktılar. Araba kapılarının önünde durdu. Zarif bir uşak aşağı atlayarak kapıyı açtı. Arabadan kürk paltolu bir beyefendi inerek Simon'un kulübesine yürüdü. Matryona yerinden fırlayıp kapıyı ardına dek açtı. Beyefendi kulübeye girmek için eğildi. İçeri girdiğinde başı neredeyse tavana değiyordu. Odanın büyük bir bölümünü kaplayacak kadar geniş bir cüssesi vardı. Simon ayağa kalkıp başını eğerek selam verdi ve şaşkın şaşkın beyefendiye baktı. Onun gibi birisini daha önce hiç görmemişti. Simon'un kendisi cılız, Mikel ince mi ince, Matryona ise bir deri bir kemikti. Ama bu adam başka bir dünyadan gelmiş gibiydi. Kırmızı suratı, kocaman gövdesi, bir boğanınkini andıran boynu vardı ve bakışları buz gibiydi. Beyefendi üfleye püfleye kürk paltosunu çıkarıp bir kenara attı ve sedire oturdu. Sonra da "Hanginiz kunduracı ustası?" diye sordu. "Benim ekselansları," dedi Simon öne çıkarak. Beyefendi genç uşağına bağırdı. "Hey Fetka, deriyi getir." Uşak elinde bir deri bohçasıyla içeri koştu. Beyefendi bohçayı alıp masanın üstüne koydu. Uşağa bohçayı açmasını söyledi. Uşak bohçayı açtı. Beyefendi eliyle deriyi göstererek "Buraya bak kunduracı," dedi. "Bu deriyi görüyor musun? Evet efendim. Peki bunun nasıl bir deri olduğunu biliyor musun? Simon deriye dokundu ve iyi bir deri dedi. İyi elbette. Seni aptal. Böyle bir deriyi hayatında hiç görmemişsindir. Alman malıdır ve 20 ruble eder. Simon korkmuştu. Böylesini nereden göreyim dedi. Tamam, şimdi bundan benim için çizme yapabilir misin? Evet ekselansları, yapabilirim. Beyefendi gürledi. Yapabilirsin öyle mi? Ama çizmeleri kimin için yaptığını ve derinin ne kadar kaliteli olduğunu sakın aklından çıkarma. Bana öyle çizmeler yapmalısın ki bir yıl giyeyim ve ne şeklini kaybetsin ne de dikişleri sökülsün. Eğer yapabileceksen deriyi al ve kes. Yok eğer yapamayacaksan söyle. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer bir yıl içinde çizmelerin dikişleri sökülür veya şekli bozulursa seni hapse attırırım. Eğer sökülmezler ve şekilleri bozulmazsa işin için sana 10 ruble öderim. Simon çok korkmuştu. Ne söyleyeceğini bilemiyordu. Mikel baktı ve dirseğiyle dürterek fısıldadı. İşi alayım mı? Mikel, evet al dercesine kafasını salladı. Simon, Mikel'in tavsiyesine uyarak bütün bir yıl şekli bozulmayacak ve açılmayacak çizmeleri yapmayı kabul etti. Uşağını çağıran beyefendi, ileriye uzattığı sol ayağındaki çizmeyi çıkarmasını emretti. Ölçümü al, dedi. Simon, 17 inç uzunluğunda bir kağıt ölçtü, dikti. Diz çöktü ve beyefendinin çorabını kirletmemek için elini önlüğüne iyice silerek ölçüyü almaya başladı. Önce ayak tabanının ölçüsünü aldı. Sonra kağıt ölçüyü ayağın üst kısmına sarıp baldırın ölçüsünü almaya başladı. Fakat kağıt çok kısa gelmişti. Adamın baldırı bir kalas kadar kalındı. Dikkat et de diz kısmını dar yapma. Simon bir başka kağıt şerit dikti. Beyefendi çorabın içindeki ayak parmaklarını çıtlatırken kulübedekilere göz gezdirmeye başladı. Bu sırada Mikel'in farkına vardı. Orada duran kim diye sordu. İşçimdir, çizmeleri o dikecek. Dikkat et dedi beyefendi Mikel'e. Onları öyle iyi yap ki bir yıl dayansınlar. Simon Mikel'e baktığında onun beyefendiye bakmadığını, orada birisi varmışçasına gözlerini beyefendinin arkasındaki köşeye diktiğini gördü. Mikel oraya baktı ve aniden gülümsedi. Yüzü daha da parlaklaştı. ''Ne sırıtıyorsun aptal?'' diye gürledi beyefendi. ''Sırıtacağına çizmeleri vaktinde nasıl bitireceğini düşünsene.'' ''Tam zamanında hazır olacaklar.'' dedi Mikel. ''Bunu unutmayasın.'' dedi beyefendi. Sonra da çizmelerini, kürk paltosunu giyip kapıya doğru yürüdü. Fakat eğilmeyi unuttuğundan kafasını kapının üstüne çarptı. Küfürler savurarak başını ovuşturdu. Daha sonra da arabadaki koltuğuna kuruldu ve gözden kayboldu. O gidince Simon Mikel'e ''Tam senlik bir adam. Onu çekiçle bile öldüremezsin. Neredeyse kapıyı yıkacaktı ama kendisine bir şey olmadı.'' dedi. Matryona, ''İnsan onun gibi yaşarsa nasıl öyle güçlü kuvvetli olmaz?'' dedi. ''Ölüm bile böylesi bir taşa zarar veremez.'' 7. Sonra Simon Mikel'e şöyle dedi. ''Evet işi aldık ama bunun yüzünden başımız derde girmesin.'' Deri çok pahalı. Beyefendi de sert mi sert birisi. Hata yapmamalıyız. Senin gözlerin daha hassas ve ellerin benimkinden daha çevik. Ölçüyü al ve çizmeleri kes. Ben de yüzünün son dikişini yaparım. Mikel kendisine söyleneni yaptı. Deriyi aldı, masanın üstüne yaydı, ikiye katladı ve bir bıçakla kesmeye başladı. Matryona yanına gelip deriyi keserken onu seyre koyuldu. Ama onun ne yaptığını görünce şaşırdı. Çizmelerin nasıl yapıldığını görmeye alışkındı. Ancak Mikel deriyi farklı bir biçimde kesiyordu. Bir şey söylemek istedi fakat içinden belki de beyefendinin çizmelerinin nasıl yapılacağını ben bilmiyorum dedi. Mikel bunu daha iyi biliyordur. İşine karışmayayım. Mikel deriyi kestikten sonra bir iplik aldı ve çizmelerinki gibi iki ucundan değil terliklerinki gibi tek bir ucundan dikmeye başladı. Matryona yine meraklandı fakat bu defa da karışmadı. Mikel öğleye dek aralıksız dikiş dikti. Simon yemek için kalkınca etrafına baktı ve Mikel'in beyefendinin getirdiği deriden bir çift terlik yapmış olduğunu gördü. Eyvah diye feryat etti Simon. Nasıl olur da benimle tam bir senedir birlikte çalışıp şimdiye kadar hiç hata yapmayan Mikel böyle korkunç bir şey yapar diye düşündü. Beyefendi şeritli, önü geniş, uzun çizmeler ısmarlamıştı. Mikel ise tek uçlu hafif terlikler yapmış ve deriyi heba etmiş. Beyefendiye ne söylerim, bunun gibi derinin yerine asla yenisini bulamam. Mikel'e ne yapıyorsun dostum diye sordu. Beni mahvettin. Biliyorsun ki beyefendi uzun çizmeler ısmarlamıştı. Ama bak sen ne yapmışsın. Tam Mikel'i paylamaya başlamıştı ki kapıda asılı demir zil çaldı. Kapıda birisi vardı. Pencereden baktılar. Bir adam gelmiş, atını bağlıyordu. Kapıyı açtılar. Daha önce beyefendinin yanında gördükleri uçak içeri girdi. Merhaba dedi. Merhaba diye karşılık verdi Simon. Sizin için ne yapabiliriz? Hanımefendim beni çizmeler için gönderdi. Çizmelerin neyi için? Efendimin artık onlara ihtiyacı kalmadı da öldü. İmkansız. Sizden ayrıldıktan sonra eve kadar bile yaşamadı. Arabada öldü. Eve vardığımızda uşaklar arabanın kapısını açınca çuval gibi yuvarlandı. Çoktan ölmüştü. Öylesine ağırdı ki arabadan zorlukla çıkarabildik. Hanımefendim beni buraya gönderdi ve dedi ki kunduracıya söyle kendisi için çizme ısmarlayan ve deri bırakan beyefendinin artık çizmelere ihtiyacı kalmadı. Ceset için acilen hafif terlikler yapsın. Terlikler hazır oluncaya dek bekle ve al getir. İşte buraya bunun için geldim. Mikel deriden arta kalanları topladı, sardı. Yaptığı hafif terlikleri birbirine vurup önlüğüne sildi. Sonra da onları deri paketiyle birlikte uşağa verdi. Uşak Allah'a ısmarladık ustalar diyerek gitti. 8. Yıllar birbirini kovaladı. Mikel 6 yıldır Simon'la birlikte yaşıyordu. Daha önce nasılsa şimdi de öyle yaşıyordu. Hiçbir yere gitmiyor, yalnızca gerektiğinde konuşuyordu. Bu kadar yıldır da sadece 2 defa gülümsemişti. Birisi Matryona kendisine yemek verdiğinde, ikinci kere de beyefendi kulübelerindeyken. Simon işçisinden son derece memnundu. Bir daha ona nereden geldiğini hiç sormadı. Tek korkusu vardı. Mikel'in onları bırakıp gitmesi. Bir gün hepsi evdeydi. Matryona demir kapları fırına koyuyor, çocuklar bir sedirden diğerine koşuyor ve pencereden dışarı bakıyorlardı. Simon bir pencerede dikiş dikiyor, Mikel de diğerlerinde bir ökçe bağlıyordu. Çocuklardan birisi Mikel'e doğru koştu ve omuzuna dayanarak dışarıya baktı. Mikel amca bak, bir bayan yanında da küçük çocuklar var, buraya geliyorlar galiba. Kızlardan birisi topal. Çocuk bunu söyleyince Mikel elindeki işi bırakıp pencereden dışarıya baktı. Simon şaşırmıştı. Mikel sokağa hiç bakmazdı ama şimdi pencereye abanmış ve gözünü bir şeye dikmişti. Simon da pencereden dışarı baktığında iyi giyimli bir kadının sahiden de kulübelerine doğru geldiğini gördü. Kadın kürk mantolar ve yün şallar giymiş iki küçük kızın elinden tutuyordu. Kızların yüzü birbirine o kadar benziyordu ki ayırt etmek çok zordu. Ancak birisinin sol bacağı sakat olduğundan aksaya aksaya yürüyordu. Kadın sundurmanın altından geçip koridora girdi. El yordamıyla kapı mandalını bularak kaldırdı ve kapıyı açtı. İçeri önce çocukları soktu, arkalarından da kendisi girdi. Merhaba, hayırlı işler. Buyurun içeri girin lütfen dedi Simon. Sizin için ne yapabiliriz? Kadın masanın yanına oturdu. İki küçük kız kulübenin içindeki insanlardan ürkerek onun dizlerine yaslandılar. Bu iki küçük kız için baharlık deri ayakkabılar yaptırmak istiyorum. Olur, şimdiye kadar hiç bu kadar küçük ayakkabı yapmadık ama şeritli ya da düz keten astarlı ayakkabılar yapabiliriz. İşçim Mikel işinin ustasıdır. Simon Mikel'e döndüğünde onun işini bırakmış, gözlerini hiç ayırmadan küçük kızlara bakarak oturduğunu gördü. Gerçi kızlar siyah gözlü, şişmanca, gül yanaklı, tatlı şeylerdi ve güzel şallar, kürk mantolar giymişlerdi. Ancak Simon yine de Mikel'in onlara niçin öyle daha önceden tanıyormuş gibi baktığını anlayamadı. Çok şaşırdıysa da kadınla konuşmaya ve fiyatı kararlaştırmaya devam etmişti. Fiyat da anlaşınca ölçüyü hazırladı. Kadın ayağı sakat kızı dizine oturttu ve şöyle dedi. Bu minik kızdan iki ölçü alın. Birisi sakat ayağı için, diğeri üçü de sağlam ayağı için. İkisinin de ayakları aynı büyüklükte. İkizler. Simon ölçüyü alırken bir taraftan da ayağı sakat kızla ilgili sorular soruyordu. Ona ne olmuştu? O kadar tatlı bir kız ki öyle mi doğmuş? Hayır, dizini annesi ezmiş. O sırada Matryona konuşmaya katıldı. Bu kadının kim olduğunu, çocukların kime ait olduğunu merak ediyordu. O zaman siz onların annesi değilsiniz. Hayır, iyi kalpli bayan, ben onların ne anneleriyim ne de akrabası. Beni tanımazlardı bile ama onları evlat edindim. Sizin çocuklarınız olmadığı halde onları bu kadar çok seviyorsunuz demek. Nasıl sevmem, ikisini de kendi sütümle besledim. Benim de bir çocuğum vardı fakat Allah onu aldı. Ona bile bunlar kadar düşkün değildim. Peki bunlar kimin çocukları? 9. Kadın onlara bütün hikayeyi anlattı. Bundan 6 yıl önce anneleri de babaları da aynı hafta içinde öldü. Babaları salı günü toprağa verildi. Cuma günü de anneleri öldü. Bu yetimler babaları öldükten 3 gün sonra doğdular. Anneleri bir gün bile yaşayamadı. O sıralar kocamla köyde çiftçilik yapıyorduk. Onların komşusuyduk. Bahçemiz onlarınkine bitişikti. Yalnız bir adam olan babaları ormanda ağaç keserdi. Bir gün ağaç keserken üstüne ağaç düşmüş. Tam gövdesinin üstüne isabet etmiş ve onu öyle ezmiş ki bağırsaklarını çıkarmış. Ruhunu Allah'a teslim etmeden önce zorlukla evine yetişebildiler. Aynı hafta karısı bu minik kızları doğurdu. Fakir ve yalnızdı. Yanında kalacak genç olsun, ihtiyar olsun hiç kimsesi yoktu. Onları tek başına doğurdu ve ölümü tek başına karşıladı. Ertesi sabah onu görmeye gittim. Fakat kulübesine girdiğimde zavallı kadın kaskatı kesilmiş ve soğumuştu bile. Can çekişirken bu çocuğun üzerine yuvarlanmış ve onun bacağını kırmış. Köylüler kulübeye geldi. Bir tabut yaptılar. Sonra da ölüyü yıkayıp gömdüler. Bebekler ise bir başlarına kaldı. Onlara ne olacaktı? O sıralar köyde bebekli tek kadın bendim. 8 aylık ilk çocuğumu emziriyordum. Bu yüzden bu çocukları da bir süre için yanıma aldım. Köylüler toplandılar. Onları ne yapacaklarını düşünüp taşındılar. En sonunda bana dediler ki, Mary, şimdilik kızları sen alıkoysan iyi olur. Daha sonra onlar için bir şeyler düşünürüz. Önceleri sakat olanı emzirmiyordum. Fazla yaşamaz sanıyordum. Sonra kendi kendime düşündüm. Zavallı masum, neden acı çeksin? Acıyıp onu da emzirmeye başladım. Kendi oğlumu ve bu ikisini artık kendi sütümle besliyordum. Genç ve güçlüydüm. İyi yemekler yiyordum. Allah bana o günlerde o kadar çok süt verdi ki fazla geldiği oluyordu. Bazı kereler birisi beklerken ikisini aynı anda emzirirdim. Birisi doyduğunda üçüncüyü emzirirdim ve Allah benim oğlum 2 yaşına girmeden toprağa verilirken bunların büyümesini emretti. Halimiz vaktimiz yerindeydi ama başka çocuğumuz olmadı. Kocam şimdi değirmende bir mısır tüccarının yanında çalışıyor. İyi maaş alıyor ve durumumuz çok iyi. Fakat kendi çocuğum yok. Bu küçük kızlar olmadan nasıl yalnız yaşarım? Onları nasıl sevmem? Onlar hayatımın neşesi. Kadın bir eliyle minik sakat kızı kendisine bastırıyor, diğer eliyle de yanaklarından süzülen gözyaşlarını siliyordu. İçini çeken Matryona, atasözü doğru söylermiş dedi. İnsan anne babasız yaşayabilir fakat Allah olmadan yaşayamaz. Öylece birlikte konuşurken birden bütün kulübeyi Mikel'in oturduğu köşeden parlayan sanki bir yaz şimşeği aydınlattı. Ona baktıklarında elleri dizlerinin üstünde, gözleri yukarıya çevrilmiş, gülümser bir halde oturduğunu gördüler. 10. Kadın kızlarla birlikte gitti. Mikel sedirden kalktı, elindeki işini bıraktı ve önlüğünü çıkardı. Sonra başını eğerek Simon ve karısını selamladı ve ''Elveda efendilerim'' dedi. ''Allah artık beni bağışladı. Eğer bir kusur işlediysem beni siz de bağışlayın.'' Mikel'den bir ışığın parladığını gördüler. Simon da kalktı ve Mikel'i selamlayarak şöyle dedi. ''Mikel, Görüyorum ki sen sıradan birisi değilsin. Ne seni alıkoyabilirim, ne de sorguya çekebilirim. Bana yalnızca şunu söyle. Seni bulup eve getirdiğimde çok kederli ve hüzünlüydün. Ama karım sana yemek verdiğinde ona gülümsedin ve ışıklandın. Sonra beyefendi çizmeleri ısmarlamaya geldi. Sen yine gülümsedin ve daha da nurlandın. Şimdi de bu kadın küçük kızları getirdiğinde üçüncü defa gülümsedin. Gün ışığı kadar aydınlandın. Söyle bana Mikel, yüzün neden böyle ışıldıyor? Neden üç kez gülümsedin? Mikel cevap verdi. Çünkü cezalandırılmıştım. Şimdi Allah beni affetti. Bu yüzden ışıyorum. Üç defa gülümsedim. Çünkü Allah beni üç hakikati öğrenmem için göndermişti. Onları öğrendim. Birisini karın bana merhamet ettiğinde öğrendim. İlk kez bunun için gülümsedim. Zengin adam çizmeleri ısmarladığında ikincisini öğrendim. Ve o zaman bir daha gülümsedim. Demin o minik kızları gördüğümde üçüncü ve son hakikati öğrendiğim için üçüncü kez gülümsedim. Simon, söyle bana Mikel, Allah seni ne ile cezalandırdı ve o üç hakikat neydi? Onları ben de bileyim diye sordu. Mikel şöyle cevap verdi. Allah ona itaat etmediğim için cezalandırdı beni. Cennette bir melek olduğum halde Allah'ın emrine uymadım. Allah beni bir kadının ruhunu almam için göndermişti. Yeryüzüne indiğimde tek başına yatan hasta bir kadın gördüm. Kadın daha yeni doğum yapmış ve ikiz kız doğurmuştu. Çocuklar annelerinin yanında zorlukla hareket ediyorlar fakat kadın onları göğsüne kaldıramıyordu. Beni görünce Allah tarafından ruhunu almam için gönderildiğimi anladı ve ağlayarak şöyle dedi. Ey Allah'ın meleği, kocam devrilen bir ağacın altında kalarak daha yeni öldü. Ne kız kardeşim var, ne teyzem, ne de annem. Bu öksüzlere bakacak kimsem yok. Ne olur ruhumu alma. İzin ver bebekleri emzireyim, onları doyurayım ve ben ölmeden yürüdüklerini göreyim. Çocuklar anne babasız yaşayamaz. Onu dinledim. Bir çocuğu bir göğsüne, diğerini de kollarına verdim ve Rabbin yanına döndüm. Onun huzuruna çıktım ve şöyle dedim. Rabbim, o annenin ruhunu alamadım. Kocası bir ağacın altında kalarak ölmüş, kadın doğurduğu ikiz kızların hatırına ruhunun alınmaması için yalvarıyor. Çocuklarımı emzirmeme, doyurmama ve yürüdüklerini görmeme izin ver. Çocuklar anne babasız yaşayamaz diyor. Ben de ruhunu alamadım. Allah şöyle cevap verdi. Git annenin ruhunu al ve üç hakikati öğren. Öğren ki insanın kalbine hükmeden nedir, insana ne verilmemiştir ve insanlar ne ile yaşar. Bunları öğrendiğinde semaya tekrar döneceksin. Böylece tekrar yeryüzüne inerek annenin ruhunu aldım. Bebekler göğsünden düştüler. Cesedi yataktan yuvarlandı ve bebeklerinden birinin üzerine düşerek onun bacağını burktu. Kadının ruhunu Allah'a götürme arzusuyla körün üzerine yükseldim. Fakat bir rüzgar beni yakaladı ve yere düşürdü. Kadının ruhu tek başına Allah'a yükseldi. Ben ise yeryüzüne, o yolun kenarına düştüm.